Ayrım 6. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 87. Hastala uzanan iddianame ve Ergenekon savcılarının iddianamesi. 14 Nisan 2010. Askeri savcılık soruşturmayı yürütüp belge üzerindeki parmak izi, kimyasal iz analizi gibi incelemeleri yaptırıp ihbarcının bulunması için kurum içi ve dışında istihbarat çalışması da yaparken sivil savcıların bir iddianame hazırlığında olduğu duyuldu. Askeri savcılığın yaptırdığı parmak izi incelemesi ve diğer ek çalışmaları 12 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Savcılar askeri savcılığa gönderdikleri belgenin ve parmak izi bulunmadığına dair raporların da yer aldığı dosyanın kendilerine ulaşmasından 2 gün sonra yeni bir adım attılar ve 1100 sayfalık iddianamelerini sundular. Savcılar iddianameyi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırladı. İddianamede 1 numaralı sanık beklendiği gibi Albay Dursun Çiçek değil, Bedrettin Dalan'dı. Dalan hakkında iddianamenin açıklanmasından 2 gün önce gıyabi tutuklama kararı çıktı. 2 gün sonra hazırlanan ve kamuoyunda ıslak imza iddianamesi ya da çiçek iddianamesi olarak bilinecek bu iddianamenin 1 numaralı sanığı oldu. Ergenekon savcıları iddianameyi 14 Nisan 2010 Çarşamba günü teslim ettiler. Birinciliği kaptırdık. Ergenekon savcıları iddianameyi verdikleri gün babam soğukkanlılığını hiç yitirmedi. Gündüz Deniz Kuvvetleri'ndeki yeni atandığı daire başkanlığındaki makamında çalışırken haberi aldı. Hakkında düzenlenen iddianameyi zaten bekliyordu. Basında bugün yarın verilecek diye haberler yer almıştı. O gün iddianame verildi. Ancak kendisiyle ilgili iddia ile bir başka dosya birleştirilmek isteniyordu. Savcılar iddianameyi UYAP üzerinden değil, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak göndermişti. Yapılması gereken doğrudan iddianameyi UYAP üzerinden otomatik sisteme dahil etmekti. Bu durumda dosya o anda uygun olan ya da boş olan ya da sırası gelen mahkemeye gönderilirdi. Bu takdirde dosyanın herhangi bir mahkemeye gitmesi ve burada işlem görmesi gerekiyordu. Bu savcıların işine gelmeyen bir durumdu. Çünkü dosyanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesi ve burada Ergenekon davasıyla birleştirilmesini istiyorlardı. Oysa Çiçek davasının Ergenekon davasıyla doğrudan bir ilintisi yoktu. O başlı başına ayrı bir iddia ve yargılama süreci içeriyordu. Ergenekon sanıklarının hiçbirisiyle bir bağlantısını gösteren herhangi bir delil de yoktu. Bu durumda Çiçek ayrı bir mahkemede Ergenekon yargılamasından bağımsız bir yargılama sürecine girecekti. Ama daha dosyanın en başından bu yana Ergenekon savcıları Dursun Çiçek olayını Ergenekon dosyası ile birleştirmeyi hedeflemişlerdi. Daha hakkında hiçbir suçlama yokken alınan dinleme kararı da Erzincan davası ile bağlantı kurma girişimleri de bunu gösteriyordu. Savcılar hem Ergenekon ile bağlamışlar hem de Çiçek dosyasına Bedrettin Dalan'ı da katmışlardı. Dalan'ın soruşturma dosyası ıslak imzaya ulanmıştı. Dalan ile Dursun Çiçek arasında hiçbir bağlantı yoktu. Üstelik bu tür bir iddiada ne iddianamede, ne yönlendirilen basında, ne de savcıların dosya eklerinde vardı. Aslında savcıların yaptığı, ellerinde bulunan son dosyaları ve sanıkları birbiriyle bağlantısına bakmadan bir araya getirmekti. Babam bu Dalan bağlantısını hiç beklemiyordu. Daha sonra ben Dalan'ı rüyamda bile görmedim. Ne tür bir bağlantı bu diye de açıklama yaptı. Ama alışmıştı artık. Her şeyi bekler olmuştuk. Ve artık hiçbir şey bizi de onu da şaşırtmıyordu. Akşam eve geldiğinde oldukça sakindi. Kapıda gülerek karşıladım. Morali düzelsin diye her zaman yaptığım gibi şirinlik yaptım. Ve küçük bir espri yapmak için bak yine bugün gündemdeyiz, yine bir olay, bir Bedrettin Dalan'ımız eksikti, o da tamamlandı dedim. Babam gülümseyerek karşılık verdi. Bak yine birinciliği kaptırdık, bu kez de ilk sıra Dalan'ın oldu. Bu cümlenin anlamını ikimiz de biliyorduk, karşılıklı güldük. Babam hayatı boyunca birincilikleri başkalarına kaptırmıştı. Çoğunlukla da hakkı çiğnenmişti. Özgeçmiş bölümünde ayrıntılarını aktaracağım bu ikincilik esprisi bu nedenle bizi çok güldürdü. İddianame kabul edildi. 29 Nisan 2010. Aslında iddianamenin verilmesinden memnunduk. Çünkü artık dosya mahkemeye gitmişti ve tarafsızlığından şüphe duyduğumuz Ergenekon savcılarından da kurtulmuş oluyorduk. O gece iddianamenin reddiyle ilgili bir dilekçe vermeye karar verdik. Hazırladığımız dilekçeyi verdik ama reddedildi. İddianame kabul edildi ve arkasından yakalama kararı geldi. Bu karar gelmeden önce yandaş basında babamın tutuklanacağına dair haberler yer aldı. Yakalama kararı kaçak sanıklar için verilirdi. İki defa tutuklanıp tahliye edilmişti ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı dahil hiçbir tedbir konulmamıştı. İstese elini kolunu sallayarak yurt dışına gidebilirdi. Turhan Çömez gibi, Bedrettin Dalan gibi yurt dışında kendisini gizleyebilirdi. Ama hayır, o Ankara'da Deniz Kuvvetleri'ndeki makamında hukuk mücadelesini sürdürüyordu. Kaçmak aklının ucundan dahi geçmiyordu. Üstelik hep görevinin başında kalmayı arzu ediyordu. Örneğin ilk tutuklamada çarşamba günü tahliye edilen babam perşembe günü görevinin başına geldi. Yine bu yakalama kararı çıktığında makamındaydı. Basın mensupları ayrıntıya bakınca gıyabi tutuklama kararı olduğunu fark etmişlerdi. Biz de basın mensuplarından bu ayrıntıyı öğrendik. Şaşırtıcı ve üzücüydü. Hemen harekete geçtik. Çünkü bir gün sonra babamı üçüncü kez tutuklamaya kendi elimle götürecektim. Hukukçu arkadaşlarımızla bir araya gelip itiraz dilekçeleri hazırladık. Gün içinde sık sık babamla telefonlaşıp konuştuk. Babam üçüncü bir kez tutuklama beklemiyordu. Tutuksuz yargılanacağını sanıyordu. Çünkü daha önce delil sayılan tüm bilgi ve belgeler açıklanmıştı ve buna rağmen tahliye edilmişti. Dosyaya yeni bir delil konulmamasına, aksine belge üzerinde parmak ve avuç içi olmadığına dair raporun eklenmesine rağmen tutuklama kararı verilmişti. Babam İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan tutuklama kararını duyar duymaz hemen Ankara Merkez Komutanlığı'nı aramıştı. Ancak komutanlık kendilerine gelmiş bir yazı ya da karar olmadığını söylemişti. Bununla ilgili yaptığı yorum şöyle oldu. Bu ülkede yargı ne hale getirildi? Mahkeme kararları yetkili makamlardan önce medyaya servis edilmeye devam ediliyor. Maksat belli. Bu yakalama kararını tüm ülke duysun, hakkını ve hukukunu korumak için dik duranlar ve mücadele edenler bundan ders çıkartsın istiyorlar. Verilen mesaj açık. Biz hukuk mukuk tanımayız. İstediğimizi içeri alırız. Bize kimse engel olamaz. Hastalıktan bir gece önce. Akşam eve geldiğinde sakin ama üzüntülüydü. Yüzünde yıpranmış ve yalnız bir adamın burukluğu vardı. Sıkıntılıydı çünkü iki defa tutuklanmış, tahliye edilmişti. Şimdi bir üçüncüsüyle karşı karşıyaydı. Tüm yaşanmışlıklar bir kez daha tekrarlanacaktı. O gece sıkıntılı geçti. Yüzündeki umutsuzluğa rağmen olumsuz tek söz etmedi. Salona geçtik. Annemin hazırladığı sofraya oturduk. Annem o gün için özel bir yemek de hazırlamadı. Bir gün önceden kalan yemekleri servis etti. Aslında ne yediğimizin farkında bile değildik. Zaten bir önemi de yoktu. Lokmalar boğazımızdan geçmiyordu. Dile getirmesek de biliyorduk ki bir gün sonra üçüncü kez tutuklama kararı çıkacaktı. Annem mahzunlaşmıştı. Kocasının gözlerine bakıyor, bir umut ışığı arıyordu. Bir kale, bir güç olarak gördüğü kocası şimdi çaresiz, umutsuz ve yalnız bir çınar gibi duruyordu yanında. Bunu biliyordu. Kendisi bir güç vermek istiyordu ama ne yapacağını bilemiyordu. Gözyaşlarını içine attı. Annem hiçbir zaman babamın yanında ağlamamıştı. Ve şimdi onun en sarsıntılı anında gözyaşlarıyla yeni bir yara açmak istemiyordu. Sofrada Çetin Doğan'ın yakalama kararını anımsadım. Aynı şekilde bir karardı. Orada da hukuksuzluklar vardı ama yine de tutuklama kararı çıkmıştı. Bu örnek babamla ilgili bu tutuklama kararının da itirazlara rağmen gerçekleşeceğini gösteriyordu. Her ne kadar bu mahkeme ve yargıçlar farklıysa da yaşanan kör dövüşü içinde babamın insani haklarının, masumiyet karinesi gibi evrensel hukuk ilkelerinin uygulanacağına dair en ufak bir inancım yoktu. Umudum tükenmişti ama yine de metanetli olmaya, babamı teskin etmeye, hukuki bir takım gerekçeler ve hakları sıralayarak onu rahatlatmaya çalışıyordum. Yemeğin sonuna doğru babam birdenbire Deniz'le konuşalım dedi. Hemen bilgisayarı getirip masaya koydum ve ABD ile bağlantı sağladım. Deniz karşımızdaydı. Okyanus ötesindeki kardeşimle aile olarak topluca ve son kez konuştuk. Aslında hemen her akşam istisnasız bu bağlantı sağlanıyor ve konuşuyorduk. Ama bu kez farklı bir konuşma gerçekleşti. Deniz her sabah kalkıp internet üzerinden babamla ilgili çıkan tüm haberleri okuyordu. O gün de bu tutuklama kararına ilişkin haber ve yorumları okumuştu. Daha biz ne olduğunu anlatmadan Deniz, ''Baba ben haberlerden duydum, yakalama tutuklama kararı çıkmış. Bundan sonra neler olabilir?'' diye sordu. Babam albay tavrını takındı ve oğlunu üzmemek için teskin edici, umut dolu sözler söyledi. Ancak kelimeler dudaklarından güçlükle çıkıyor, söylediklerine kendisinin de inanmadığı anlaşılıyordu. Uykusuz gece. Görüşme sonunda bilgisayarı alıp iç odaya geçtim. Deniz'e anlaşılıyor ki bu komplo devam edecek ve babamızı yine tutuklayacaklar. Deniz, babama yapılanlara artık dayanamıyorum, içimdeki nefreti anlatamam derken gözyaşlarımı daha fazla tutamadım. Deniz binlerce kilometre öteden çaresizce beni sakinleştirmeye çabaladı. Güçlükle sakinleştikten sonra olayın sonraki safhalarında neler olabileceğini hukuki boyutlarıyla değerlendirdik. İkimiz de oynanan büyük bir oyun olduğunu ve bunun sonucunun babamız ve bizim için mutsuzluk olduğunun farkındaydık. Bu sırada yeni avukatımız Şemsettin Tolga Altan geldi. Birlikte hukuki çalışma ve değerlendirme yaptık. İtiraz metnini hazırladık ve ayrıntılarıyla uğraştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, ''Yarın senin için yorucu olacak, yat sen, biz çalışmaya devam edeceğiz.'' diyerek babamı gönderdim. Annem ve babam odaya çekildiler ama ikisine de uyku tutmadığını biliyorduk. Konuşmalarını duyabiliyorduk. Babam birkaç defa salona gelip ''Yeter artık siz de yoruldunuz, bırakın yarın devam edersiniz.'' dedi. Ancak babamın tutuklanmaması için hukuki bir çözüm bulmak için sabaha kadar uyumadan çalıştık. Babam yatak odasına döndüğünde annemden küçük de olsa bir bavul yapmasını istedi. O ana kadar kendini zor tutan annem ''Ne gerek var, gidip geri döneceksin.'' diyerek bavul hazırlamayı reddetti. Bavul hazırlamak istemiyordu. 28 yıllık kocası ile adeta bir yol ayrımına geldiklerine inanmaya başlamıştı ve buna içten içe itiraz ediyordu, kabullenmek istemiyordu. Sanki bavulu hazırlarsa kocası gidecek ve bir daha hiç gelmeyecekti. Hazırlamam dedi. Bunun üzerine babam kalkıp kendisi sessizce küçük bir bavul hazırladı. Birkaç iç çamaşırı, gömlek ve çoraptan oluşan bir bavuldu. Sonra yatağa oturdular. Uzun süre sessizce durdular. Sonra yine kalkıp yanımıza geldi. Bir kez daha artık bırakın siz de dinlenin dedi. Baba uyku tutmaz beni. Siz de uyumuyorsunuz zaten. Sen dinlen, biz uyuyacak çok zaman bulacağız dedim. Ama babam da annem de o gece sabaha kadar gözlerini kırpmadılar, uyuyamadılar. Bu kez ilk tutuklamadan farklı bir sürecin olduğunu fark etmiştik. Eşinin yanında gözyaşlarını tutan annem sabah hayat arkadaşını yolcu ettikten sonra gözyaşlarını ve içindeki nefreti akıttı. Hep kritik isimleri taşıdım. Saat 6.30'da merkez komutanlığında iki subay kapımızı çaldı. Merkez komutanlığına gittik. Komutanlığın kapısında babamın koruması elinde çantası ile bekliyordu. Komutanını yalnız bırakmak istemiyordu ve İstanbul'a birlikte gitmek için ısrar etti. Ancak araçta yer olmadığı için bizimle birlikte gelemedi. Korumanın bu tavrı babamı oldukça duygulandırmıştı. İstanbul yoluna çıkan askeri araçta babam ve benim dışımda diğer avukatımız ile iki görevli subay vardı. Yol boyunca babama sarılıp sürekli yanağına öpücükler konduruyordum. Ellerimiz neredeyse yol boyu hiç ayrılmadı. Biz sürekli konuşuyor, davayı, olayları, hukuki süreci değerlendiriyorduk. Görevli subay bir süre konuşmalarımıza müdahale etmedi. Ama bir an geldi, kendisini tutamadı ve geriye dönüp, ''Komutanım ben bu araçla İstanbul'a Ergenekon savcılarına çok kişi götürdüm. Birçok üstümü komutanımı götürdüm. Götürdüğüm komutanlarımdan hiçbiri öyle sıradan kişiler değildi. Hemen hepsi TSK'nın önemli ve kritik birimlerinde görev yapan, önemli görevlerin başında bulunan kişilerdi. Ve hepsi de bilgileriyle, deneyimleriyle TSK için özel öneme sahip kişilerdi.'' Bu süreçte bilinçli olarak TSK'nın önemli isimlerinin seçildiğine inanıyorum. Ve götürdüğüm kişiler arasında tıpkı sizinki gibi yakalama kararı olanlar vardı ve hepsi de tutuklandı. Sizi de tutuklayacaklardır ama mücadeleye devam etmeniz gerek dedi. Babam subayı onaylayan bir tavırla farkındayım, merak etme, adalet gerçekleri ortaya çıkartacaktır dedi. Ama dünden bu yana dile getirmediğimiz, dilimizin ucunda tuttuğumuz o cümle ilk kez böylesine somut bir şekilde bu subayın ağzından çıkmıştı. Tutuklanacaktı. Bildiğimiz ama kendimize bile itiraf etmekten sakındığımız bu gerçeği duymak sarsıcıydı. Uzunca bir süre tek kelime etmeden sessizce yolu izledik. Babam buz gibi bir bakışla camdan manzarayı izliyordu. Beyninden neler geçtiğini tahmin edebiliyordum. Dışarıda serin bir güzellik vardı. Damarlarına işleyen karışık duygulara rağmen bakışları camdan akan bu yeşil film şeridindeydi. Büyülü bir an yaşıyor gibi geldi. Bozmak istemedim. Sessizce babamı izledim. Ta ki mola verelim diye sessizliği kendisi bozuncaya kadar. Hemen küçük bir akaryakıt istasyonuna girdik. Marketten içecek meşrubat ve su, biraz da bisküvi aldık. Yeniden yola çıktık ve doğrudan İstanbul Merkez Komutanlığı binasına geçtik. Yol boyunca telefonlarım sık sık çaldı. Basın mensupları bizi karşılamak için varış saatimizi merak ediyorlardı. Gazetecilere bilgi vermedik ama geldiğimizde Merkez Komutanlığı'nın önünün basın mensuplarıyla dolu olduğunu gördük. İçeride yine tanıdık yüzler vardı. Buraya üçüncü kez geliyorduk. Yüzlerimiz birbirine aşinaydı. Babam içeri adımını atınca "Maça yeniden başlıyoruz" dedi. İşlemler sürerken Merkez Komutanlığı içindeki kafeteryada yemek yedik. Sonra çıkıp Beşiktaş Adliyesi'ne gittik. Komutanlıktan ayrılırken babamla ben de ayrıldık. Babam öndeki araçta ve camları siyah bir araçla giderken biz arkada bir askeri araçla adliyeye gittik. Mahkemede 30 Nisan 2010. Savcılığın 3. katında bir odaya alındık ve beklemeye başladık. Mahkeme salonu hazır olunca mübaşir çağrı yaptı. Zemin kata mahkeme salonuna geçtik. 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk ve Hasan Hüseyin Özrese, savcı ise Fikret Seçendi, yargılama başladı. Ben de artık avukat kürsüsündeydim. Mahkeme sürerken heyet üyesi Sedat Sami Haşıloğlu'nun babamın savunmasını dinlemediğini, laptopla uğraştığını gördüm. Çok kızmıştım. "Kaldır başını da savunmayı dinle" dedim. Ama Haşıloğlu duymazdan geldi. Belki de duymadı. Mahkeme başkanı Özese ise sürekli olarak savunmayı kısa tutması yönünde babama uyarılarda bulunuyordu. Babam da her uyarı üzerine "Bir dakika, anlatacaklarım var" diyerek savunmaya devam ediyordu. Savcı Fikret Seçen mütalaasını verirken tutuklanmasını istedi. Ama kısık sesle söylemişti. "Babam, sesiniz gelmiyor, yüksek sesle söyleyin" dedi. Ama Seçen sözlerini yinelemedi. Üyelerde, savcıda ne babamla ne benimle göz göze geliyordu. Avukat savunmasından sonra 10 dakika ara verildi. O 10 dakika adeta bir ömür gibi geçti. Babama baktım, yüzü solgundu. Tansiyonunun düştüğünü anladım. Hemen bir kek ve meşrubat aldım ve adeta güçlükle yemesini sağladım. Bu sırada yeniden çağrıldık. Tutuklama kararı babamın yüzüne okundu. Yakalama kararı kaldırıldı. Tutuklama kararında daha öncekilerde olduğu gibi hiçbir gerekçe yer almıyordu. İtiraz ettik. Tutuklama ve hastal. Bu üçüncü tutuklanmaydı. İlk iki tutuklanmasında kısa süreli olarak kaldığı hastalda bu kez aylarca kalacaktı. Çiçek Albay o günü ve tutuklanmasını şöyle anlattı. 30 Nisan 2010 tarihinde sabahleyin Merkez Komutanlığı yetkilileri, avukatım ve sevgili kızım ile birlikte Ankara'dan yola çıktık. Saat 10 gibi İstanbul Merkez Komutanlığı'na ulaştık. Yolda mahkemenin aldığı yakalama kararını tartıştık. Yakalama kararının hukukiliğini gösteren hiçbir yasal gerekçe bulamadık. Aynı gün saat 14 gibi Beşiktaş Adliyesi'ne geldik. Yine haberler ve yorumlar yapılarak hakkımda alınan hukuk dışı yakalama kararı medyada tartışılıyordu. Biz öncelikle başsavcı vekiliyle kısa bir görüşme yaptık. Bu kararın ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Kendisinin alınan karardan herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sonunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti toplandı ve biz de aynı mahkemenin almış olduğu hukuk dışı yakalama kararına itiraz ettik. 3 kişilik mahkeme heyetinde yakalama kararına itiraz eden mahkeme başkanı yoktu. Dolayısıyla hakkımızdaki hukuk dışı kararın uygulanmasını engelleyecek bir makam da kalmamıştı. Mahkeme salonuna girdik, yine gerçekleri ve iftiraları anlattık. Hakkımda hazırlanan komplonun belgelerini ve delillerini mahkemeye sundum. Yaklaşık bir saat süren duruşmadan sonra formalite tamamlandı. Daha önce alınan hukuk dışı kararların uygulanmasına geçildi ve hakkımda tutuklama kararı verildi. Bir mahkemenin verdiği kararı diğeri tanımıyor, bir hakimin gerekçelerini diğer hakimler ciddiye almıyordu. Bir hukuk cinayeti yaşanıyordu. Bu cinayetin kurbanı olarak seçilmem, hayatta karşılaşabileceğim en kötü iftira ve yargısız infaz haline gelmişti. Yakalama kararına derhal itiraz etmiştik ya, bu karara bir itirazla mahkeme başkanı Köksal Şengül'den geldi. Şengül kararında şöyle dedi: "Sanık soruşturma aşamasında iki ayrı tarihte tutuklanmış, itirazlar üzerine iki defa tahliye edilmiştir. İddianamenin düzenlenmesine kadar soruşturma dosyasına sanık aleyhine herhangi bir bilgi ve belge konulmadığı gibi son gelen raporda da suçlandığı belge üzerindeki parmak izlerinin kendisine ait olmadığı belirtilmiştir. Dosyasına aleyhine olabilecek yeni bir belge konulmamıştır. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde herhangi bir girişiminin tespit edilememiştir. Devlet memuru olup sabit iş yeri ve ikamet adreslerine sahip olması karşısında kaçma ve saklanma şüphesi de yoktur." Mahkeme başkanının işaret ettiği tüm bu noktalar sonuca etki etmedi. Diğer iki üyenin oyu ile 2-1 şeklinde aleyhte karar çıktı. Bizim itirazımız reddedilmişti. Ancak aynı şekilde yakalama kararı çıkartılan Balyoz davasında tersi bir işlem yapılmıştı. 102 sanık hakkında verilen benzer karar bir üst mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Aynı durum karşısında iki ayrı karar çıkabiliyordu. Öyle ki Balyoz davası sanıkları hakkındaki yakalama ve tutuklama kararını kaldıran mahkeme, daha sonra 168 kişinin tutuklanması kararını onaylamıştı. Tümüyle çelişkili bir durumdu. Babamla bu çelişkili kararı da değerlendirdik. Bu çelişkiler üzerine yeni bir hukuki formül arayışı ile ilgili bir değerlendirmeydi bu. Ama babam bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Hakkımdaki ileri sürülen sayısız iftira ve hakaretler bir yana, beni en çok bu durum şaşırttı. Bu kararla adaletin kaybedilişine tanık oldum. Adalet tarafından aldatılmayacağıma olan inancımdan kendimi adaletin karşısında koruma ihtiyacımı hiçbir zaman hissetmemiştim. Ancak gözleri bağlı olan adalet simgesinin kulaklarının da açık olması gerektiğini şimdi fark ettim. Veda. Karar açıklandıktan sonra mahkeme kalemine çıktık. Merkez komutanlığının görevlileri ve mahkeme kalem memurları yanımızdaydı. Yolda tutuklayacaklar diyen subay babamla göz göze geldi. Sessiz ve acı bir gülümseyişle birbirlerini selamladılar. Karar yazım için çıkılan bu kalem odasında yakalama ve tutuklama kararlarına itiraz metinlerini vermek için bir süre bekledik. Tutuklama kararı açıklandıktan sonra tüm duygularımız karışmıştı. Öfke, çaresizlik, tükenmişlik, belirsizlik, nasıl hareket edeceğini bilememek ve yorgunluk. Tüm duygular aynı anda yaşanıyordu. Gözlerim dolu doluydu. Ve babam görmesin ve üzülmesin diye kendimi tutuyordum. İtiraz dilekçelerini sunarken babam yan odadaydı. Babamın beni görmediği bir andı ve kendimi daha fazla tutamadım. Ellerim ve dizlerim titriyordu. Avukat Şemsettin Altan, "Hadi sen babanın yanına geç, ben bu işleri bitiririm," dedi. Zaten kafamı toplayamıyor, basit bir dilekçeyi bile yazamıyordum. Bıraktığım kapının önünde bir an durup kendimi toparladım ve babamın yanına geçtim. Ayakta tam karşısında durdum. Ellerini ellerime aldım. Gözlerinin derinlerine baktım. Renginin soluk olup olmadığına bakıyor, tansiyonunun yerinde olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. "Babam, kararın bir kopyasını bana da getirin," dedi. Toparlanmış görülüyordu. Hemen koşarak araçtan valizi alıp geldim. Karar metni hazır olunca bir kopyasını alıp onu da verdim. İşlemler bitti, ayrılık vakti geldi. Çıkarken merkez komutanlığının yetkili subayları basın mensuplarının kapıda olduğunu söylediler ve bir set çekmeyi önerdiler. Babam itiraz etti. Gerek yok. Gizleme ve engelleme yapmayın. Bizim gizlenecek, saklanacak bir durumumuz yok. Çeksinler dedi. Ana kapı eşiğine gelince durdu, bana döndü. Sessizce birbirimize sarıldık, vedalaştık. Sonra iki subay ile birlikte araca doğru yürüdü. Basın mensupları görüntü aldılar. Soru sormaya da kalkışan gazeteci oldu ama babam yanıt vermeden araca bindi. Tabii gazeteciler bana yöneldi. Karara itiraz ettiğimizi belirterek hakimler tutuklama kararı verdiler. Bugün cuma, iki gün daha tutuklu kalsın diye yaptılar. Zaten itirazımız görüşülünce hukuksuz olan bu tutuklama kaldırılacaktır. Ama babam hiç yoktan iki gün fazladan tutuklu kalacak dedim. O sözleri söylerken gerçekten de babamın kısa bir süre sonra yeniden tahliye edileceğine emindim. Ama olmadı. Benim için iki gün bile ağır bir yüktü. Ama aylarca tutuklu kaldı. Ve şimdi hastalda, hala tutuklu ve hala yargılaması sürüyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 99.